Üçüncü ayrım. 2. Ben ve benim kabilemden olanlar, ait olmadıkları mekanlara alışkın olmadıkları insanlarla konuştuktan sonra kendilerini kirletilmiş bulurlar. Genellikle çok az sayıda insanla geçen günlerimiz, ruhumuzun derisini öylesine inceltmiştir ki, en olağan görüşmeler dahi, özellikle de onlar, bizi derinden sarsar, çoğu kez de yaralar. İşte bu yüzden bizler, kendi kabilemizden olanlarla, kimi zaman oldukça sık, kimi zamansa hiç, görüştüğümüz özel mekanlarımız dışında kalan yerlere adımımızı atmak bile istemeyiz. Koşmamın yavaşlamasıyla birlikte sağa sola saparak dolandığım sokaklarda sığınmak isteyeceğim öyle bir mekan aklıma geliyor. Rainer Werner Sineması. Rainer Werner Sineması şehrin adı çıkmış semtlerinden birinde. Eski, güzel bir binanın bodrum katındadır. Eflatun renginin hakim olduğu bir fuaye ile içinde devasa bir ekran ve 47 koltuğun bulunduğu tek bir salondan oluşur. Koltuklardan her biri diğerinden farklıdır. Berjer'den tekerlekli iskemleye, dişçi koltuğundan tabureye kadar her şeyi bulabilir, nasıl bir ruh hali içindeyseniz ona göre bir tercih yapabilirsiniz. Hoş, buranın meraklıları genellikle aynı koltuklara oturur. Bir de şunu deneyeyim, bugün dişçi koltuğu haleti ruhiyesi içindeyim gibi kararsızlıklarla, pek beter bir günlerinde değilseler, çalkalanmazlar. Fuayede Rainer Werner Fassbinder'in 2 metreye 1 metre boyundaki siyah beyaz bir fotoğrafı asılıdır. Dirseklerini dayadığı tezgahın üstündeki yarısı içilmiş birası, uçları sararmış kalın parmaklarının arasında tüten sigarası, yakası gevşetilmiş kirli gömleğinin önünü kaplayan desenli kravatı, geniş yakalı eprimiş kadife ceketiyle yorgun argın dikilmiş gözlerinizin içine bakarak durur. Size karşı aldırışsız değilse de hayatın sakilliğinden bulantı duyan birinin acı ve sıkıntısıyla doludur. Sarkık ve seyrek bıyıklarının altında kalan etli dudakları, edilmeye üşenilen lafların ağırlığıyla mühürlüdürler. Alnına dökülen ince telli yağlı saçlarının altında beliren kavisli kaşlarıyla, çekik, çukur ve mavi gözlerine gelince durur, bana bir şey söylemek istiyor ama ne diye düşünmekten helak olursunuz. Bu duyguyu fuayede satılan biralarla parlatır, salona dalarak Mevlanızı da belanızı da bulursunuz. Zira Fassbinder söylemek istediğini filmlerinde mutlaka söyler. Diğer umarsız yönetmenler gibi lafı ağzında eveleyip gevelemez. Petra von Kant'ın Acı Gözyaşları oynuyor. En sevdiğim filmlerinden biri. Rainer Werner sinemasında günde yalnızca 3 seans film gösterilir ve 3 seansta da aynı film gösterilir. Filmler her gün değişse de hangi gün hangi filmin gösterileceği kesinlikle ilan edilmez. Her müdavimin favorileri olsa dahi bir Fassbinder filmi bir Fassbinder filmidir. O gün o an size gerekendir. Film çıkışı fuayede aziz dostlarımdan birine rastlıyorum. En az 8-10 bira devirmiş bir hali var. Direkt konuya giriyor. Maya Hanım'ın papağanının yemi. Schocker'ın dizeleri. Çetesinin sosyalist fikirleri. Hayatın işte bu sıraya göre tanzim edildiği bir evde büyüdüm. Maya Hanım ve çetesi. Yağmurlu bir kış gecesi babamı evden kovma kararı aldılar. Dışarıda yağmur şakır şakır. Lafın burasında gülmeye başlıyor. Elleriyle yağmur işaretleri yaparak ileri geri sallana sallana, sigaradan sararmış dişleri meydanda, gözleri yumulu, gülüyor, gülüyor. Yahu baban da az değilmiş ama, diyorum. Bu kadın ve bu çete, diyor, tane tane konuşarak. İşte bu devlet borazancı başıları, şakır şakır yağmurda kapı dışarı ediyorlar adamı. Annenin bu kadar da hakkını yeme be adam, diye itiraz ediyorum. Çalışkan bir ilim irfan kadını. Ah ne ilim irfan kurdudur Maya Hanım, diyor. Bir de insan kurdudur. Beni yiyip bitirdi. 18 yaşında çekip kapıyı gitmeliydim. Bilemedin 20-21 yaşında. Sonra o kadın, çocuğun annesi, o da en az 7 yılımı yedi. şu son 3 bilemedin 3,5-4 yıldır kendi kendimleyim. Zemzem kuyusuna işeyen Arap gibi, hayatımla ilgili zemzem kuyusuna işeyen Arap gibi hissediyorum kendimi. Karşılıklı gülüyoruz. Yer yer kırlaşmış gür saçları, yakışıklı bir yüzü, bağ çerçeveli gözlükleri, aktör babasından miras harikulade hoş bir sesi var. Yine birden bu Maya Hanım ve çetesi diye vazgeçemediği konuya annesine dalıyor. Gidip bir şeyler yemeye karar veriyoruz. Çingene palamutu, roka, patates kızartması filan. Dışarıda sıcak bir yağmur başlamış. Kırmızı şarap da iyi gider. Ertesi gün öğleye doğru postacının kapımın altından ittiği zarfın ince hışırtısıyla uyanıyorum. Gece kaçta yatarsam yatayım, maalesef sabahları erken kalkamam. Ancak öğleye doğru bir hışırtı, bir tıkırtı, mavi kadife perdelerimden inatla sızmış bir ışık demetiyle uyanır, yatakta debelenmez, bunca uykudan sonra ne debelenmesi zaten, hemen yüzümü yıkar, dişlerimi fırçalar, işime bakarım. Bu iş genellikle Resul'ün yerinde çay ve bir şeyler yemek, sonra park, sonra evde geçirilen saatler, sonra sinema vesaire vesairedir. Burada işsizliğin harikulade okyanuslarında yüzme bahtiyarlığını tatmamış çalışkan sincaplara hatırlatmak isterim. İşsizlik, yakalanmamanız gereken bir nevi buhranlı hastalık değildir. Ardı ardına eklenen boş ve öldürücü günler hiç değildir. İşsizler daima meşguldürler. Can sıkıntısıyla, okumakla, yürümekle, içki sofralarında sohbet sanatıyla, uyumakla, yazmakla, canları neyi çekiyorsa. Bu mevzu onları çok düşündürür. Onda. Çalışkan sincaplar işsizliği her hafta aynı biçare programları uygulayarak fenalıklar geçirmelerine neden olan yapışkan pazar günlerinin sonsuza dek uzadığı bir kabus olarak telakki edip kafes ofislerinde teselli bulurlar. Zaten yönetici sincaplar için çalışkan sincaplar hemen yönetici olurlar. Hayat, teselli ve mükafat boncuklarının birbiri ardınca pek de yavaş dizildiği bir ağır kolyedir. Kimi zaman boyunlarını eğer, kimi zaman kalplerini kırar, çoğu zaman da içlerine yaptıkları işten başka bir şey kalmayıncaya kadar boşaltır. Banyoya girip yapmam gereken mutat işleri yapıp çıkıyorum. Gece yatmadan önce katlayıp bir iskemlenin üstüne bıraktığım pantolonumu almak için yürürken ayağım yerde duran kordonu kesilmiş kara telefona takılıyor. O aletten öylesine nefret ediyorum ki ondan telefonum diye söz etmek istemem. Bu başına buyruk aleti benim yapan hiçbir şey yok. Bir zamanlar fukaralığımı rüyalarıma giren telefon faturalarıyla ölçüyordum. Zira zır zır çalıp beni rahatsız ettikçe ben de onun egemenliğine karşı çıkmak, intikam almak istercesine, kendimden ikrah ede ede, habire birilerini arıyordum. Kordonu kestim keseli hem fatura kabuslarından kurtuldum hem de o gereksiz, ciklet gibi uzayan, en güzel vakitlerimi çalan konuşmalardan. Giysilerimi giydikten sonra Dede Yadigarı radyomu açıyor ve Bach'ın bir numaralı cello sonata eşliğinde postacının bıraktığı zarfı yerden alıyorum. Zarfın sol köşesinde bir sümüklü böcek resmi. Üstünde her zarftan beklenebilecek şeyler, daktilo ile yazılmış isim soyadım ve adresim var. Zarif hançerleri andıran mektup açacaklarıyla kendilerine gelen zarfları düzgünce açıp içinden çıkanları sabır ve tevekkülle okuyanlara gıpta etmekle geçen bir ömür. İşaret parmağımı daldırıp patlamış mısır gibi sağa sola saça saça açtığım bilmem kaçıncı zarf. İşin hazin yanı Hint malı, yaban öküzü boynuzundan pek güzel bir mektup açacağım da var. Bir zarf görünce kendime hakim olamayışıma şaşıra durayım, asıl şaşkınlığı mektubu okuyunca yaşıyorum. Ne mi yazıyor mektupta? Hayvanlar Alemi dergisine aboneliğimin sona erdiği. Ansızın öylesine bozulup kendimi öylesine kötü hissediyorum ki mektubu derhal dörde katlayıp yırtıyor, sonra o parçaları tekrar yırtıyor, yırtıyorum. Keyfim yerinde olsa elimdeki kağıt parçacıklarını konfeti gibi başımdan aşağı dökebilirim gerçi. Ama üzüntü ve kızgınlığım beni groteksliğe itiyor, avucumu tuvalete boşaltıp hırsla sifonu çekiyorum. Oysa tuhaftır. Hayvanlar alemine beni kimin abone ettiğini bile bilmiyorum. Yıllarca sadık ve tutarlı geldi durdu. Asla ilginç olmasa da sakin, efendi ve terbiyeliydi. Ona hiçbir zaman hak ettiği alakayı gösteremedim gerçi. Sayfalarına şöylece bir göz atıp sadakatinden emin olduğum can sıkıcı bir arkadaş gibi kapının önüne koydum. Bir sonraki ay, daha sonraki ay, daha sonraki ay yine geleceğini, iddiasız sade görüntüsüyle sarı zarfından çıkıp öylece karşıma dikileceğini biliyordum. Şimdi düşünüyorum da, ilgimi çekememesi, vaktimi çalmaması güzeldi, düşünceliydi, kendi kendine yeterli ve samimiydi. Yalnızca bir kez sayfalarında beliren bir makale ilgimi çekmiş, o sayıyı saklamış, sonra her zamanki sabırsız ve tasnif edici karakterimle onu da atlatmıştım. Makale maviye vurgun bir kuş üzerineydi. Tabii hayvanlar alemi böyle bir başlık kullanmıyor, her zamanki kuru, kontrollü, bilimsel diliyle doğada mavi olan her şeyi toplayan bu kuşu uzun uzadıya anlatıyordu. Kuşun çöplüklerden, oradan buradan topladığı binlerce mavi şeyin üzerinde çekilmiş tam sayfalık bir fotoğrafı da vardı. Bu kuş üstüne bir öykü yazmayı düşünmüş, öyküyü kafamda az çok yazmış, çoğu zaman olduğu gibi işin heyecanı kaçtığı için de kağıda geçirmemiştim. Nasıl başladığını bilmediğim bir abonelik, bilmediğim bir nedenle sona ermişti. Kalbimi kıranlara daima kızarım. Bu yüzden kırgınlık ve kızgınlık içimde daima at başı gider. Ceketimi kaptığım gibi kendimi evden dışarı attım. Hiç olmazsa gündüz vakti sokaklarda ne sağ solu tekmeleyebilirim ne de ağlayabilirim. Dar yokuşlardan, dik merdivenlerden deniz kenarına iniyorum. Hava yumuşak bir soğuk. Hani o insana beklenmedik bir armağan gibi gelen sonbahar günlerinden. Kestane ağaçları, saat kuleleri, el arabalarıyla birkaç satıcı gelip geçen gemiler. Şehrimin benzersiz silüeti. Kendimi birden çok daha iyi hissediyorum. Ah, ne çabuk toparlanmaya muktediriz kendimizi. Nasıl ani üzüntülerimiz, sevinçlerimiz. Bu ne met cezir. Bu ne menen bir trapez. Bak işte, elimdeki pudrayı üfleyip usulcacık üzüntüler trapezinden beklenmedik sevinçler trapezine atıverdim kendimi. Orada sallanacağım biraz. Sonra karşı trapezde bir başka trapezci belirip yerlerimizi değiştirmemizi işaret edecek. Elimi yine pudraya daldırıp. Karnım acıktı. Resul'ün yerine gidip kat kat bir sandviç, güzel bir çay. Şimdi dünyada her şeyden çok bunu istiyorum. Adımlarımı sıklaştırıp çabuk çabuk Resul'ün pastane mi, çayhane mi, lokanta mı olduğu belirsiz yerine doğru yollanıyorum. Resul'ün yerinin gönül çelici pek çok özelliğinin arasında hemen hemen her zaman tenha olma özelliği de vardır. Orada gereksiz sayıda suratla karşılaşılmaz. Masayı işgal ediyormuş duygusuyla tedirgin olup yememiz, içmeniz biter bitmez kalkmak zorunda kalmazsınız. Oturup ve durgun akardı donu bitirmeye kalksanız kimse sizi rahatsız etmez. Başınıza dikilip pes artık filan demez. Resul'ün yerine vardığımda gözlerime inanamıyorum. İçeride iğne atsan yere düşmez. Ufak mermer masaların tıklım tıklım olması bir yana, ayakta dikilecek yer bile kalmamış. Ayda bir değişen komilerin en berbatı, tepsisi havada masaların arasında güçlükle ilerliyor. Resul'ün yerinin kendimi bildim biledi değişmeyen garsonu binbir güçlükle yanıma varıp durumu açıklıyor. Sormayın, akademi sınavları. Resul'ün yeri akademinin hemen karşısında. 3 gün süren yetenek sınavlarına girip çıkacak adaylar bu yıl her nasılsa burayı keşfetmiş. Beni yerimden etmişler. Olabilir. Ruh çalkantılarından mustarip kimi kişilerle aynı koltuk değneğini paylaştığımı sanıyorum. Dış dünyamın delice düzenli olması ve daima aynı kalması benim için hayati önem taşır. Kalemlerim hep yazı masamın üstündeki mavi cam kavanozda dururlar. Defterlerim hep sağ ve sol ikinci çekmecelerde. Kitaplarımı daima boy sırasına dizerim. Yatağımı hep aynı şekilde yaparım. Çeşitli yerlerde hep aynı iskemlelere oturmaya gayret ederim. Parkta hep aynı bankta. Aklımdan bunların geçmesiyle birlikte parka doğru koşmaya başlıyorum. Başıma gelecekleri biliyorum, biliyorum. Uykulu perilerin karşısındaki her gün oturduğum bank kaldırılmış. Diğer banklarda. Şehrimizde belediyeler, yapacak başka işleri yokmuş gibi, icraata kendilerinden önceki belediyelerin koydukları sokak lambaları, banklar, kaldırım taşları gibi şeyleri değiştirmekle başlarlar. Eni konu büyük bir şehirde yaşadığımız için de görev süreleri bu değişiklikleri tamamlamaya anca yeter. Derken yeni bir seçim, yeni bir belediye ve buyurun bakalım yeni banklar, yeni lambalar, yeni kaldırım taşları. Yapmam gerekenin ne olduğunu anlıyorum. Şehir beni uzaklara itmekte. Parkın girişinde bir telefon kulübesi var. Gidip genel merkezi arıyorum. Genel başkanla konuşmam saçma olur. Gerçek başkanın bakınız Tamara olduğunu bile bile. Santral yavşak sesli bir sekretere, yavşak sesli sekreter küstah sesli bir sekretere, o da bayan Tamara'ya bağlıyor. İşi kabul ettiğimi bildiriyorum. Derin bir nefes almış gibi yapıyor. Yarım saat içinde genel merkeze gidip avansımı almamı kararlaştırıyoruz. Hemen girişteki görevli bayana, hamur surat, bırakmasını rica ediyorum. Derhal kabul ediyor, rahatlıyorum. Ne onu bir kez daha görmek arzusundayım, ne de genel başkanı ve Figaro'yu. Avansım pantolonumun cebine tıkılmış, şehrin sokaklarını bu parayla ne yapacağımı bilmez halde arşınlarken, yolum meyhane ve çiçeklerin arasına sıkışmış bir sahaflar pasajına düşüyor. Nasıl olduğunu tam da anlamadan dar merdivenlerden en alt kata inip köşeye mevzilenmiş bir dükkana dalıyorum. 5-10 dakika sonra pasajdan çıktığımda cebimde hiç para yok. Elimde ise kese kağıdına sarılmış bir kitabı sıkı sıkıya tutuyorum. 1883 baskısı bir Karamazov kardeşler. Bu yolculuk öncesinin kaçınılmaz telaşesi sırasında aklımdan geçen hoş bir hayal yalnızca. Elime böylesine büyük miktarda para geçmeyeli, kendime yeni bir şey almayalı o kadar uzun zaman olmuş ki her sıradan dünyalının yapacağı tercihi yapıyorum, alışverişe çıkıyorum. İlk gün ördek yeşili bir bavul ve 3 çift ayakkabı, ikinci günse bir takım giyeceklerle bir sürü kırtasiye malzemesi ve birkaç kitap satın alıyorum. Yapmak durumunda kaldığım diğer işlerin listesini çıkarmasam da olur. Herkesin seyahate çıkarken yaptığı zorunlu ve bezdirici işler işte. Şehirde bu tarz alışverişler için mevcut dükkanların yoğunlaştığı semtler, benim neredeyse adımımı atmadığım yerler. Oraları benim için çekilmez kılan sayısız özelliğin arasında, hele bir tanesi tüylerimi her daim diken diken eder, epey zamandır yüzlerini görmediğiniz, görmek de istemeyeceğiniz bir sürü tanış, diyelim ki okul arkadaşları. O civarlarda, sonbaharda bereketli bir ormanda dört taraftan fışkıran mantarlar gibi karşınıza çıkıverirler. Atik ve dikkatlidirler. Onları fark ettiğinizde yapacağınız manevralar ne denli keskin olursa olsun sizi kolunuzdan yakaladıkları gibi son derece canlı ve bunaltıcı bir sohbete balıklama dalıverirler. Bir kere çok şaşırmış, çok sevinmişlerdir. Bir ya da iki çocukları olmuş, bir ya da iki evlilik geçirmiş, işlerinde hızla yükselmişlerdir. Çok mutlu, çok başarılıdırlar. Bazı ufak tefek şikayetlerini sıralamayı boyunlarının borcu bilseler de lafı size getirir, sizinle ilgili haberleri aldıklarını neşeyle çıtlatıverirler. Bu haberler sizi şehrin sokaklarında nadir rastlanan pembe mor çizgili bir zebra konumuna getiren haberlerdir. Yalnız yaşıyor olmanız, bir türlü evlenip barklanmamanız, işsiz güçsüz olmanız, habire uzun yolculuklara çıkmanız. Alışveriş faslının ikinci günü korktuğum başıma geliyor. Her korktuğum başıma geldiği için artmıyor mu korkularım? Üstüme doğru gelmekte olan bir ortaokul arkadaşımı görünce kaçabilmek için kendimi handiyse bir arabanın altına atıyor, Allah'tan beni benim onu fark etmemden çok daha önce tespit etmiş olan atletik arkadaşım tarafından kolumdan çekilerek mutlak bir kazadan kurtarılıyorum. Sohbet aynen tasvir ettiğim minval üzere cereyan ediyor. Ayrılırken iş ve ev telefonlarının bulunduğu bir kart, mutlaka ara, elime tutuşturulup benim telefon numaram şık bir çantadan çıkarılan deri kaplı deftere not alınıyor. Mutlaka görüşelim. Yüzüme teyellenmiş içler acısı bir gülümsemeyle bu mutlu tesadüfün yanından ayrılmamdan az sonra koşmaya başlıyorum. İçimden telefonumun kordonu kesik benim diye bağırmak geliyor. Hem yarın bu küçük şehirden uzaklara gidiyorum. Son gecemi ördek yeşili bavulumu yerleştirmekle geçiriyorum. Satın aldığım yeni giysilerle vazgeçemediğim bazı giysilerim bavulu tıka basa dolduruyor. Japonya'dan alınmış yumuşak siyah bir çantaya ise kendimi nerede olursam olayım evimde hissetmemi sağlayacak şeyleri koyuyorum. Bunlar Hint tanrılarının resimleriyle bezeli bir masa örtüsü, kalemlik olarak kullandığım mavi cam kavanoz, Marilyn Monroe'nun Oz büyücüsü setinin ziyareti sırasında çekilmiş, üstünde otobüs durağındaki şarkıcı kız kıyafeti, bir kadın cüceyle sarmaş dolaş fotoğrafı, annemin bir doğum günümde hediye ettiği Pegasus ve üstünde yarasa desenleri olan bir çay fincanından ibaret. Bu aziz dostlarıma ve anneme ani ayrılışımı bildiren mektuplar yazıp evimin hemen yakınındaki postaneden yolladıktan sonra sabah uyanıp limana gitmek zorunda olduğum için erkenden yatağa giriyorum. Kafam dört nala birkaç konuya birden dalıyor. Refakatçisi olduğum kız çocuğu acaba nasıl bir şey? Ya Mary Jane Primrose? Çocuklara da alışık değilim, yabancılara da. Bu tuhaf görevi kabul etmekle doğru mu yaptım? Neden hep olmadık kararlar alır, iş işten geçtikten sonra da bunları sorgularım? Mary Jane Primrose berbat bir isim. Olsa olsa kül rengi bir kız kurusudur. Kül rengi olamaz. İngiliz. Sıktığında üstünde iki beyaz çizgi kalan kıpkırmızı yanakları, etli şişkin dudakları, yukarı kalkık domuz gibi bir burnu, kül rengi bir ruhu vardır. Mary Jane Primrose'un yanaklarını sıkman gerekmiyor diyorum kendi kendime. Ya çocuk? Dediği dedik, çaldığı düdük, besbelli şımarık, küsta, doğru dürüst okul yüzü bile görmemiş o yaratık. Nedense onu da şişko ve sarışın olarak daha tahayyül ediyorum. İpekler, kadifeler, fırfırlar içinde yamru yumru natürmortlar çizmeye çalışan patates parmaklı bir prenses. Artık çocuklar, özellikle de zengin çocuklar, Goya tabloları gibi giydirilmiyorlar. Saçmalama. Bu defa sıska ve sinirli, habire tekmeler savurup ona buna çağıran, bağıran bir çocuk geliyor gözümün önüne. Bu sıska çocuğun üstünde bitmeyen hırs yazılı bir tişört. Pırlantalar, elmaslar, yakutlar, kakılı blue jean bir mont, siyah kadife bir şort, ayağında ise astronot ayakkabılarını andıran o dehşetli çirkin spor ayakkabılarından var. Tabii bağcıkları bağlanmamış. Çocukla birlikte Mary Jane Primrose da ani bir metaformaza uğruyor. Önleri uzun, arkası kızacık kesilmiş, o hafta kızıla boyanmış saçları, daracık pantolonu, derin bir üçgenle açılan ceketiyle çocuğun büyümüş haline dönüşüyor. Of diyorum kendi kendime, of of. Kendimden ipe sapa gelmez vaziyette delice çalışan muhayilemden kurtulmak istediğim anlardan birindeyim. Başucumda duran Jacob'un odasını açıyor ve her satır arasında gemiye, çocuğa ve Mary Jane Primrose'a sıçrayan zihnimi Virginia Woolf'un nakış gibi işlenmiş satırlarına mıhlamaya çalışıyorum. Öylesine geç uyuyabiliyorum ki sabah kendimi güçlükle yataktan koparıyorum. Yatağımı yapıp ortalığa son bir kez göz atıyor. Ne zaman dönersem döneyim, evim beni düzen içinde karşılamalı. Bavulumu ve çantamı kaptığım gibi bir taksiye atlayıp vınlıyorum. Limana vardığımda gemi kalkmak üzere. Merdivenlerden koştura koştura gemiye alınıyorum. Bayan Tamara elinde bir zarf, güvertede sinir içinde beni bekliyor. Allah'tan tuluata vakit yok. Zarf elime tutuşturulduğu gibi bir iki veda cümlesi mırıldanıp telaşlı adımlarla uzaklaşmaya başlıyor. Birden durup dönüyor. Yeşil, ışıltılı ve nedense tedirgin, bana mı öyle geliyor, gözlerini gözlerime dikip dikkatli olun diyor. Lütfen çok dikkatli olun. Neşeli bir sesle hiç merak etmeyin Bayan Tamara diyorum. Biletiniz de zarfın içinde. Başını önleyip hızla yanımdan ayrılıyor. Bir kamarot kameramı gösteriyor. Yavaş yavaş yerleşmek, akşam yemeğine kadar çocuğu ve Mary Jane Primrose'u görmemek arzusundayım. Uzaklardan bir takım sesler geliyor. Camdan bakıyorum ve gemi gidiyor.